Ayrım 12.
Bay de Grassi'nin çılgınlıkları yüzünden uğradığı zararları kapatabilecek, bundan böyle ticari işleri kendi adına ve kendi yürütebilecekti. Bu yarı dul kadının içinde bulunduğu güç durumu daha da güçleştirmek için Kruşolar ellerinden geleni artlarına koymadılar. Kadıncağız oğlunu Eugenie ile nişanlamak düşünden vazgeçtiği gibi kızını da dilediği kısmeti bulmadan evermek zorunda kalmıştı. Adolf da Paris'e babasının yanına gitti. Söylendiğine göre o da babasına dönmüş, kötü bir adam olup çıkmış, böylece Kruşo-Grassin yarışmasını Kruşolar kazanmıştı. Bayan de Grassin'e tutu, rehin karşılığı para verirken Grande, ''Kocanız sağduyudan yoksun bir insanmış meğer, çok acıyorum size, çok iyi bir kadıncağızsınız.'' demeyi de ihmal etmiyordu. Kadıncağız da dertli dertli şu cevabı veriyordu. ''Ah bayım ah, Paris'e gitmek üzere sizden çıktığı o gün kim derdi ki bu adam yıkımına koşuyor?'' Grande. Tanrı tanığımdır hanımefendi. Son ana dek Paris'e gitmemesi için elimden geleni yaptım. Başkan bey kendisi gitsin diye çok uğraştı. Kocanızın gideyim diye can atışının nedeni başkaymış demek. Ev üzüntüleri. Her ne durumda olursa olsun kadınların derdi erkeklerden çoktur. Ve kadınlar erkekten daha çok acı çekerler. Erkek güçlüdür. Karşı koymasını bilir. Koşturur, çabalar, bir şeyler yapmaya uğraşır, düşünür, gelecek günlere bel bağlar ve kendini gelecekle avutur. Charles da böyle yapıyordu. Ama kadın evine kapanmıştır. Hüznüyle baş başadır. Hep kendi açtığı uçurumun dibine dek inmiştir. Hüznünü ölçer, biçer, tartar, dileklerle gözyaşlarıyla doldurur. Eugenie de böyle yapıyordu. Alın yazısını tanıyordu. Sevmek, acı çekmek, kendini adamak, işte kadınların tüm yaşam öğretisi. Eugenie de bütün kadınlar gibiydi. Hüznüyle baş başa kendini avutuyordu. Duvara serpilmiş çivilere benzeyen mutluluğu devşirmeye kalktığında, Bossu'nun deyimiyle bu mutluluk bir avuç bile doldurmayacaktı. Hüzün bekletmez kendini. Eugenie'yi de bulacaktı elbet. Charles'ın gidişinin devri gününde Grande'nin evi de Eugenie'nin dışında herkes için eski görünümüne yeniden büründü. Ama Eugenie bomboş duyuyordu bu evi. Babasına duyurmadan, annesi ve Nanon'dan Charles'ın odasına hiç dokunulmamasını, her şeyin yerli yerinde kalmasını istedi. Bayan Grande ve Nanon bu dileği seve seve yerine getirip durumun sürdürülmesinde suç ortakları oldular. Eugenie, kim bilir bakarsın umduğumuzdan da önce çıkar gelir. Nanon, ah onu yeniden burada görmeyi ben de ne kadar isterdim. Çok alışmıştım ona. Tatlı bir insan, pek hoş bir şeydi. Kız gibi kıvır kıvırdı saçları. Pek yakışıklıydı doğrusu. Eugenie Nanon'a baktı. Nanon, aman tanrım. Gözlerinize bakan içinizi ayna gibi görüyor küçük hanım. Bu son olsun. Bir daha böyle bakmayın kimseye. Ve o günden sonra Eugenie'nin güzelliği yeni bir yapıya büründü. Ruhunu usul usul kuşatan yoğun aşk düşünceleri, sevilen bir kadın olmanın gururu, yüz çizgilerine ressamların Meryem'in başı çevresine çizdiği aya benzer yüce bir parlaklık taşımıştı. Eugenie'nin amcaoğlundan önceki durumu, Meryem'in gece kalmadan önceki durumuna benziyordu. Amcaoğlu gidince de doğum yapan anne Meryem'e döndü. Aşka gebe kalmıştı. Birbirinden çok ayrı, İspanyol ressamların ustaca çizdiği bu iki Meryem yüzü, Hristiyanlıkta sık sık rastlanan ilginç yüzlerdendir. Charles'ın gidişinin devri gününde, her gün gitmeye ant ettiği kiliseden dönerken, kitapçıdan bir harita satın alıp aynasını yanına astı. Amcaoğlu Hindistan'a giderken o da yanında yer almış, amcaoğlunu görmüş olacaktı böylece. Ne çok sorusu vardı sorulacak, diyecekti ki, iyi misin, acı çekiyor musun? Başının üstündeki bu yıldızların güzelliğini sen öğrettin bana. Onlara bakarken beni de düşünüyor musun? Sabahları ceviz ağacının altındaki kurt yenikleriyle delik deşik, yosun kaplı tahta sıraya, Charles'la birlikte nice güzel şeylerden, nice garip şeylerden söz ettikleri, İspanya'da şatolar kurdukları sıraya oturup saatlerce dalgın düşünüyordu. Duvarların el verdiği kadarıyla küçük bir alandan gök kesitine, duvarlara, Charles'ın yattığı odanın üstündeki çatıya bakıp geleceği düşünüyordu. Yalnız bir sevdaydı bu. Bütün düşünceleri tutan, yemek içmek gibi bir şey, atalarımızın dediği gibi hayatın tadı, tuzu, inatçı bir aşktı bu. Grande babanın sözde dostları akşam sohbetine geldiklerinde kıvançlı görünüyordu Eugene. Derdini gizliyordu. Oysa annesi ve Nanon'la ondan söz etmişti bütün gün. Genç hanımın hüznü ortak olmakla yaşlı efendisine bir zararı dokunmayacağını anlamıştı Nanon. Eugene'ye, bir erkeğim olsaydı ardından cehenneme dek ardından giderdim. Olsaydı hoş her şeyimi verirdim onun için. Ama hayatın ne olduğunu bilmeden ölüp gideceğim. İnanır mısınız hanımefendi? Hiç de kötü bir insan olmamasına rağmen beyefendinin para çıkınının kokusunu alıp size sevimli görünmeye çalışanlar gibi bu yaşlı Cornell de benim eteğimin dibinde fırfır dönüyor. Bir kule kadar iri yarıyımdır ama bunu sezecek kadar da kafam işler. Adam bana aşık değil elbette. Ama yine de küçük hanım çevremde dolanıp durması hoşuma gidiyor. 2 ay geçti böylece. Bir zamanlar tek düzen olan ev yaşantısı bu 3 kadını birbirine bağlayan sırla canlılık kazanmıştı. Bu salonun kirli döşemelerinde Charles sanki hala gidip geliyor, dolaşıyor, soluk alıyordu. Eugene sabah akşam Charles'ın tıraş kutusunu açıp yengesinin resmine bakıyordu. Bir pazar sabahı yengesinin resmine dalmış, onun yüz çizgilerinde Charles'ın yüz çizgilerini araştırıp dururken ansızın annesiyle karşılaştı. Yolcunun Eugene'nin altınlarına karşılık bu kutuyu bıraktığını, o korkunç sırrı o zaman öğrendi Bayan Grande. Korkudan şaşkına dönmüştü. Hepsini ona verdin demek. Yılbaşında altınlarını görmek isteyince ne diyeceksin babana? Diye telaşla sordu. Eugene'nin de ağzını bıçak açmadı. Gözleri bir noktaya dikili öylece durdu. Günün yarısını ölümcül bir korku içinde geçirdi ilk kadın. Öyle ki üzüntülerinden, sıkıntılarından kilisedeki sabah duasına bile yetişemediler. Ancak askerler için yapılan kilise törenine katılabildiler. 1819 yılının bitimine 3 gün kalmıştı. 3 gün sonra korkunç bir olay başlayacaktı. Avusuz, hançersiz, kansız bir burjuva ağlatısına gebe olmalıydı günler. Avusuz, hançersiz, kansız ama oyuncuları için ünlü Atrides ailesindeki tüm ağlatılardan daha korkunç bir oyun oynanacaktı. Bayan Grande örgüyü bırakıp kızına sordu. Halimiz ne olacak şimdi? Zavallı anne 2 aydan beri üzüntüden yiyip bitirmişti kendini. Kışın giyeceği yün kollukları hala tamamlayamamıştı bu yüzden. Pek önemli görünmeyen bu işin eksikliği kadıncağızı hazin duruma düşürdü. Kollukları olmadığından kocasının korkunç öfkesiyle karşılaştığı bir gün terleyip soğuk aldı. Ana kız oturup dertleştiler. Yaptığın bu işi benden saklamasaydın, zamanında söyleseydin yavrucuğum. Paris'e Bay de Grace'ine bir haber gönderirdik. Senin altınlarına benzer altın gönderebilirdi bize. Gerçi baban altından çok iyi anlar ama belki bu kadar parayı nereden bulurduk? Benim payımdan verirdim. Zaten Bay de Grace'ine bize bu iyiliği. Eugene boğuk, hırçın bir sesle annesinin sözünü kesti. Artık bunları konuşmanın bir yararı yok. Yarın yılbaşı değil mi? Odasına gidip yeni yılımı kutlamak zorundayız nasıl olsa. Ama kızım bırak da kruşoları göreyim bari. Yo yo olmaz. O zaman onların eline vermiş olursun beni. Onların boyunduruğu altına gireriz. Zaten kararımı verdim ben. Yaptığımdan pişmanlık duymuyorum. Aynı şeyi yine yapardım. Tanrı korur beni. Tanrı nasıl isterse öyle olur. Ah anneciğim ah. O mektubu bir okusaydınız siz de ondan başka kimseyi düşünmezsiniz. Devri gün yeni yıla girdiler. 1 Ocak 1827 tarih. Ana kız bildiğimiz korkuları yüzünden Grande'nin odasına gidemiyorlardı. Korku özürlerin en doğalını buldurdu onlara. 1819-1820 yılında görülmedik bir kış olmuştu. Çatılar tüm karla kaplıydı. Kocasının odasına girdiğini duyar duymaz Bayan Grande, ''Grande, Nanon'a söyle de ocağı yaksın biraz. Öyle soğuk ki yorganın altında titriyorum. Bakım isteyen bir yaşa gelmişim.'' demek. Zaten Eugene de burada giyinecek. Bu havada odasında giyinirse hastalanır kızcağız. Sonra salona inip yeni yılını kutlamaya geliriz dedi. Grande, vay vay vay bu nasıl konuşma? Yeni yıla böyle mi gireceğiz hanım? Hiç böyle konuşmazdın sen. Sanırım şaraba bandırılmış ekmek yemedin. Bir süre sessizlik oldu. Sonra yine adamcağız konuştu. Peki peki hanım. Dilediğiniz gibi olsun. Gerçekten iyi bir hatunsun. Genellikle La Bertelier eski topraktır. Mayası demir gibi sağlamdır. Ama yine de ömrünün son yıllarında başına bir yıkım gelmesini istemem. Hem sizinkilerin kalıtına da konduk. Eski toprak, yeni toprak bağışlıyorum onları. ve öksürdü Bayan Grande. Bu sabah kıvançlısınız bey. Her zaman kıvançlıyımdır ben. Fıçıcı kıvançlı bakın tekneleri hazırlayın. Evet evet gerçekten zorlu soğuk var. Vay başımıza gelen. Bu sabah kahvaltı sofranız zengin hanım. Mantarlı kaz ciğeri göndermiş de Grasin. Gidip posta arabasından alacağım. Sonra karısının kulağına fısıldadı. Bir de çift Napolyon altını istemiştim. İliştirmiş olmalı mutlak. Altınım kalmadı artık hanım. Sen yabancı olmadığına göre söyleyebilirim. Birkaç külüstür altın vardı. Onları da işler yüzünden bozdurdum. Sonra karısının alnından öpüp yeni yılını kutladı. Zavallı anne kızına seslendi. Eugenie hangi dağda kurt öldüyse babam pek iyi bu sabah. Ve içinden söylendi. Adam sende. Elbet bir çıkar yol bulunur. Nanon ocağı yakmak için odaya girerken söylendi. Efendimize ne olmuş böyle? Önce yeni yılımı kutladı. Mutlu günler, mutlu yıllar koca hayvan. Git karımın ocağını yak, üşüyor dedi. Sonra 6 franklık yepyeni, kenarları aşınmamış bir ecu tutuşturdu elime. İşte bakın hanımefendi. Ah ne yaman insan. Anlayışlı, olgun bir adam gerçekten. Çoğu yaşlandıkça daha da çekilmez olur, aksileşir. Ama o sizin güzel likörünüz gibi yaşlandıkça tatlılaşıyor. Çok üstün, çok iyi bir insan. Nano'nun sevinci gösteriyordu. Grande her işte olduğu gibi hizmetçisini yönetmekte de pek başarılıydı. Bay de Grasin, Grande'nin Hollandalılara ait 150 bin franklık borç senedini kırdığından adamcağızın kendi olan borcunu ayrıca 100 bin livrelik hisse senedi için gerekli parayı düştükten sonra kalan 30 bin frank Eju'yu de postayla gönderiyordu. Hisse senetlerinin yükseldiğini de yazmıştı. Şimdi 89 franga çıkmıştı değerleri. En ünlü kapitalistler 92'den bile alıyorlarmış. 2 aydan beri elindeki hisse senetleri %12 kazanç sağlıyordu Grande'ye. Hesaplarını temizlemişti. Bundan böyle vergisiz, kesintisiz her 6 ayda bir 50 bin frank geçecekti eline. Taşralıların yanaşmadığı bir yatırımın tahvil satın almanın kazançlı bir iş olduğunu sonunda anlamıştı Grande. 5 yıl sonra zahmetsizce 6 milyon liralık ana malı olacaktı. Topraklar da eklenince koca bir servet doğacaktı. Nanon'a verdiği o 6 franklık ecu kadıncağızın ayrımına varmadan efendisine yaptığı o büyük hizmetin karşılığı belki de. Sabahleyin dükkanlarını açan esnaf Grande'yi görünce birbirlerine sormaya başladılar. Vay vay vay, Grande baba eteğine ateş düşmüş gibi nereye koşuyor böyle sabah sabah? Adamcağızın el arabası çuvallarla dolu bir hamalla döndüğünü görünce her kafadan bir ses çıktı. Su ırmaktan başka nereye akar? Para parayı çeker. Nereye gittiği anlaşıldı. Ecülerini almaya. Paris'ten, Frankfurt'tan, Hollanda'dan her yandan para akıyor adama. Sıcağı, soğuğu aldırdığı yok. Hep işinde gücünde. En yakın komşusu bir yorgancı Grande'ye takıldı. Oh oh Bay Grande. Taşıyamıyorsanız yükten kurtarayım sizi. Bağcı. Aman canım. Neye yarar ki? Bozuk para hepsi. Hamal usul bir sesle ekledi. Gümüş para. Çenene bir kilit vursan iyi edersin. Hamal söylendi içinden. Vay yaşlı tilki vay. Ben de sağır sanıyordum herifi. Anlaşılan soğuk havalarda kulağa duymaya başlıyor. Al şu 20 kuruşu. Yılbaşı armağanı sana. Hadi yallah tüy bakalım. Arabanı Nanon getirir sana. Bizimkiler kilisede mi Nanon? Evet efendim. Çuvalları Nanon'un sırtına yükleyip bağırdı. Hop yallah bas bakalım. Ecüler göz açıp kapayıncaya kadar Grande'nin odasını boyladı. Kahvaltı hazır olunca duvara vur, hamalın el arabasını al götür diye Nanon'a buyruklarını verdikten sonra odasına kapandı. Ancak saat 10'da oturabildiler yemek masasına. Kiliseden döndüklerinde Bayan Grande kızına ''Burada oturursak baban altınlarını görmek istemez. Zaten sen de üşür gibi yaparsın.'' derken doğum gününe dek hazineni doldurmak için zaman kazanmış oluruz dedi. Grande hem merdivenleri iniyor hem de ecüleri bir an önce altın ve devlet tahvillerine çevirmeyi düşünüyordu. Tahviller 100 franka çıkıncaya dek tüm gelirini tahvile yatırmaya karar vermişti. Bu kararı hiç de iyi olmayacaktı Eugenie bakımından. Odaya girer girmez kızı da karısı da yeni yılını kutladı. Eugenie boynuna sarılıp saçlarını okşayarak karısı da ağır uslu bir tavırla kızının yanaklarını öptü. Ah yavrucuğum ah bak hep senin için çalışıyorum senin mutluluğun için. Mutlu olmak için para gerekti. Parasız her şey boş. İşte sana yepyeni bir Napolyon altını. Paris'ten getirttim. Vallahi kırıntı altın yok evde. Evde altını olan bir tek sensin. Hadi altınlarını göster bana cancağızım. Eugenie. Aman, hava çok soğuk şimdi. Yemeğimizi yiyelim. Grande. Peki, yemekten sonra olsun. Demek yediklerimizi sindirir. Bütün bunları de Grasin olacak o şişko herif gönderdi. Yiyin yavrularım, yiyin. Nasıl olsa bedava. İyi kıvırıyor işleri Grasin. Hoşnutum ondan. Charles'a çalışıyor boyuna. Pek becerikli bir herif. Hem de bedavadan çalışıyor Charles'a. Zavallı Grande'nin işlerini pek güzel düzenliyor. Bir süre durdu, ağzındakini yutmadan konuşmaya devam etti. Oo, pek de güzelmiş yesene hanım. En az 2 gün acıkmaz insan bunları yiyince. Aç değilim, fazla yiyemem bilirsin. Bırak şimdi bu sözleri, çatlayacak değilsin ya. Labertili yerlerdensin sen. Sağlam topraksın, sağlam kadınsın. Sarı bir yaprak gibisin ama sarıyı severim ben. Bu toplu yemeğin ardından gelecek olayları beklemek, Bayan Grande ve kızı için bir ölüm hükümlüsünün cellatı beklemesinden daha korkunçtu belki de. Yaşlı fıçıcının konuşurken ve yerken kıvancı daha bir arttıkça iki kadının yüreği de daha bir sıkışıyordu. Kızın hiç değil bir dayanağı vardı. Aşkından güç alıyordu. İçin için söyleniyordu. Değil bu, onun için binlerce kez ölüme giderim. Aşkından aldığı güçle, yürekli, ışıl ışıl gözlerle bakıyordu annesine. Saat 11'e doğru gelmiş, kahvaltı bitmişti. Grande, kaldır şunları ama masa kalsın dedi. Sonra kızına bakıp ekledi. Böylece altınlarını daha rahat görebileceğiz küçüğüm. Küçüğüm mü dedim, yo yo küçük sayılmazsın sen artık. Ek değerleriyle birlikte 5959, bu sabah vereceğim 40 frank değerindeki altını da katarsak en azından 6000 frankım var. 40 frank verip tamamlayacağım. Neden mi cancağızım? Ne diye dinleyip duruyorsun Nanon? Hadi tabanları yağla bakalım, işinin başına git. Nanon kayboldu. Dinle Öjeni, altınlarını bana vermelisin. Babanı kırmazsın değil mi bebeğim? Her iki kadının da ağzından çıt çıkmıyordu. Biliyorsun bende biraz altın var ama şimdi yok. Sen altınları bana ver, ben de 6000 frank kağıt para vereyim sana ve bu parayı söyleyeceğim yere yatır. 12'leşmiş, şuymuş, buymuş düşünecek zaman değil. Seni evlendirdiğimde, ki o günler de gelip çattı neredeyse, öyle bir damat bulurum ki sana vereceği 12'lik taşla da dillere destan olur. Dinle canım, çok iyi bir olanak var. 6000 frankını devlete yatır, 6 ayda 1200 franka yakın para alırsın. Yok vergisiymiş, yok onarımıymış, yok donuymuş, yok kırağısıymış, yağmuruymuş, çamuruymuş, gelgitiymiş, arama. Öteki tür gelirlere sataşan tehlikelerden uzak bir para. Altınlarından ayrılmak üzecek seni biraz cancağızım. Ne dersin ha? Hadi getir bakayım. Ben yine altın toplarım sana. Hollanda, Portekiz altınları, Moğol altın liraları, Cenova altınları. Doğum günlerin ve yılbaşılarında vereceğim altınlarla 3 yıla yakın bir zamanda yine şimdiki hazinenin yarısına sahip olursun. Ne dersin ha cancağızım? Hadi kaldır bakayım başını. Hadi küçüğüm, git getir altınlarını. Paranın sırlarını öğrettiğim için gözlerimden öpmelisin beni. Para da insan gibidir. Gider, gelir, terler, doğurur. Öjeni kalktı ama kapıya doğru birkaç adım attıktan sonra birden geriye dönüp babasının yüzüne baktı. Altınlarım yok artık benim. Grande bu sözü duyunca 10 adım ötesinde top atıldığını duyan at gibi dikilip haykırdı. Altının yok mu artık? Evet, altınım yok artık. Yanılıyorsun Öjeni. Hayır. Hay babanın şarap çanağına. Fıçıcı söverken döşemeler sarsılıyordu. Nanon haykırdı. Aman ya Rabbim, hanımefendi sararıverdi, bayılacak. Bayan Grande. Bu öfken öldürecek beni Grande. Grande. Vay vay vay, sizi bilmez miyim ben? Bilmez miyim sizin ailenizi? Kolay kolay ölmezsiniz öyle. Ne yaptın altınları Öjeni? Kızın üstünde çullandı. Öjeni annesinin dizlerine kapandı. Annem çok acı çekiyor efendim. Bakın öldürecek misiniz annemi? Karısını o zamana dek hiç bu kadar solgun görmemişti Grande. Korkuya kapıldı. Kadıncağız ölgün bir sesle. Yardım edin de yatayım Nanon, ölüyorum. Bir koluna Nanon, bir koluna Öjeni girip Bayan Grande'yi merdivenlerden odasına çıkardılar. Hayli güçlükle çıkabildiler. Her basamakta baygınlık geçiriyordu çünkü. Grande yalnız kaldı odada. Bir süre sonra 7-8 basamak çıkıp kızına bağırdı. Annen yatınca aşağıya in Öjeni. Olur baba. Annesini yatıştırdıktan sonra hemen aşağıya indi Öjeni. Altınlarını ne yaptığını söyle bakayım kızım. Bana verdiğiniz armağanların sahibi değilsem geri alın onları. Ve ocağın üstündeki Napolyon altınını alıp babasına uzattı. Grande altını hırsla alıp iç cebine aktardı. Baş parmağını ısırıp. Bundan böyle altın değil, zırnık koklatmam sana. Babanı hor görüyorsun demek, güvenmiyorsun. Babanın ne olduğunu bilmiyorsun demek. Baba bir çocuk için her şey demektir. Altınların nerede? Dedi. Bağırıp çağırmanıza, öfkenize rağmen sizi severim baba. Sayarım sizi. Ama 22 yaşında olduğumu unutmayın. Sık sık söylemediniz mi bana artık büyüdüğümü? Büyüdüğümü bilmemi istemediniz mi? Altınlarımı uygun gördüğüm bir yere verdim. İyi bir yatırım yaptığımdan emin olunuz. Nereye yatırdın? Bu bir gizdir, söyleyemem. Sizin kendinize özgü gizleriniz yok mudur? Ben bu evin aile başkanı değil miyim? Yapmak zorunda olduğum işlerim yok mu? Bu da benim kendi işim. Babandan sakladığına göre yaptığınız iş iyi bir iş olmasa gerek küçük hanım. Pek güzel bir iş. Babama da söyleyemem. Hiç değil altını ne zaman verdiğini söyle. Öjeni hayır anlamında başını salladı. Doğum gününde duruyor muydu? Nasıl babasını cimrilik kurnazlaştırdıysa Öjeni'yi de aşk kurnazlaştırmıştı. Hayır anlamında yine başını salladı. Grande gittikçe yükselen, evde dalga dalga yükselerek yayılan bir sesle haykırıyordu. Böyle bir inatçılık, böyle bir hırsızlık nasıl olur bu evde? Nasıl olur he? Söyle biri mi çaldı altınlarını? Senin altınlarını, evde bulunan topu topu onlardı. Ve ben kimin çaldığını bilmeyeyim öyle mi? Altın pahalı bir nesnedir. En dürüst kızlar bile hata işleyebilir. Toprak ağlarında, hatta burjuvalarda bile rastlanabilir böyle durumlara. Ama altınlarını vermek... Biliyorum birine verdin altınları. Rastlanır şey mi? Olacak şey mi ha? Kılı kıpırdamadı Öjeni'nin. Böyle kız görülmüş müdür? Baban değil miyim ben senin? Bir yere yatırdıysan elinde makbuzun olmalı. Özgür müyüm değil miyim? İyi gördüğüm her şeyi yapabilir miyim yapamaz mıyım? Altınlar benim değil miydi? Ama sen daha bir çocuksun. Büyük bir çocuk. Kızının mantığı karşısında şaşırıp tepesi attı. Sapsarı kesildi. Tepindi. Sövüp saydı. Yılan kız, canavar tohumu, seni sevdiğimi bildiğin için yapıyorsun bütün bunları. Kötüye kullanıyorsun beni. Şuna bak, babasını boğazlamaya çalışıyor. Hay Allah! Varlığımızı maraken çizmeli şu baldırı çıplağın ayaklarına attın ha? Vay babamın şarap çanağına. Kalıtımdan da yoksun edemem seni. Vay babasının canına. Senin de, amca oğlunun da, çocuklarının da canı cehenneme. Bunun sonu hayırlı olmaz senin için. Duyuyor musun? Eğer Çağs'a verdiysen, ama yok, hayır, olamaz. Ne? O salak çıtkırıldım herif beni soyacak ha?